Ayrım 13, sayfa 126. Zinet, aynanın karşısında hayranlıkla kendisini izlemekteydi. Hayranlığı fiziğine değildi. O konuda çok iddialı olamayacağının farkındaydı. Ama önemli değildi. Hep hayalini kurduğu, imrendiği, fakat ulaşabileceğine inanmadığı hayatın içindeydi işte. Üstelik sadece para değildi onu karşılayan. Aynı zamanda çok köklü, çok saygın bir aileye gelin olmuştu. Tahsilinin, kültürünün, görgüsünün ve geçmişinin böyle bir aileye kabul edilmesine ne kadar büyük bir engel olduğunu biliyor ve masalsı şansına hala daha zor inanıyordu. Evet, çok sabretmiş, her an kaybedebileceğini bile bile Selçuk'a bağlanmış, kendisini piyasadan çekmişti. Selçuk diğer kadınları tepe taklak ettiği gibi onu da pekala bırakabilirdi. O zaman fena halde ortada kalabilirdi ama öyle olmamıştı. Hele şu hapis olayı yok muydu? Nasıl da işine yaramıştı? İri tek taşın süslediği parmağını aynaya doğru oynatıp pırıltılarını izledi. Sonra elini elbisesinin üzerinde gezdirdi. İpeğin teması tenini okşuyordu. Selçuk'la beraber ilk kez böylesine şık bir davete katılacaktı. İçi içine sığmıyordu. Artık hesap yapmadan rahat para harcayabilecek, lüks mağazalardan giysiler alabilecek olmak fikri sevinçle işini titretiyordu. Kocasının banka hesabı ve iş dünyasındaki gücü onu tahrik ediyordu. Bir an için tam aksini, Selçuk'un züğürtlediğini, holdingi kaybedip bir başkasına bırakmak zorunda kaldığını düşündü ve yok, öyle bir durumda ona karşı şu an hissettiği duyguları hissetmesi mümkün olamazdı. Gücü ve saltanatı seviyordu. Ona bu tatmini yaşatamayacak bir erkeğe karılık yapamazdı. Birden bu negatif düşünceler onu ürküttü. Deli miyim ben diye mırıldandı. Neler saçmalıyorum. Koskoca Vardar Holding'in gücü Selçuk'un elindeydi. Ancak bugün olduğundan daha güçlü, daha zengin olabilirdi Selçuk. Aksinin gerçekleşmesi mümkün değildi. Zinet için hayalindeki ilk büyük etap gerçekleşmişti ama iş burada bitmiyordu. Evlilik müessesesinin garantisine girmişti bir kez. Bundan sonra Selçuk onu bıraksa bile öyle bedava bırakamazdı. Her halükarda geleceğini ödetirdi kendisini boşayan erkeğe ama esas önemli olan evliliği sürdürebilmek ve nemasından olabildiğince istifade edebilmekti. Bunu garantilemenin bir yolu da Selçuk'a çocuk doğurmaktı. Hele bir de erkek çocuk doğurursa sırtı yere gelmezdi. Evet, bunu bir an önce programa almalıydı. Hazır mısın şişko? Zinet, geleceğine yatırım düşüncelerinden sıyrılıp olduğu yerde döndü. Takım elbisesini giymiş Selçuk'a bakarken yüzündeki ifade sürpriz bir oyuncak almış bir çocuğun duygularını yansıtıyordu. Hazırım dedi ve içinden ekledi. Hem de nasıl? Gerçekten de hayatında hiçbir şeye hiç bu kadar hazır olmamıştı. Sosyetik ve zengin olmaya, renkli magazin sayfalarında görünmeye, saltanata ışıldamaya hazırdı. Kendisini çok yakında taşınacakları malikanenin merdivenlerinden inerken, bahçesinde dolaşırken, havuz başında magazincilere poz verirken hayal etti. Az kalmıştı, çok az. Bütün bu güzellikler elinin altındaydı artık. Amber'in gözünü uyku tutmuyordu. Uyuyamayacak kadar yorgundu. Sanki hazırlık sürecinde yaşadığı yorgunluk, bir sene beklemiş ve serginin açılmasıyla birlikte bedenine çöreklenmişti. Bu bilmediği bir duygu değildi. Her yoğun dönemden sonra başına gelen bir şeydi. Çalışmaya devam ettiği takdirde farkına varmadığı fiziki yıpranma dinlenceye geçtiği an ortaya çıkardı. Aslında temposuna ara vermese yine aynı enerjiyle devam edebilirdi. Bedeni, zihni çalışmaya alışmış olduğu uzun saatleri arıyor gibiydi. Yattığı yerde boşu boşuna dönenmenin bir anlamı yoktu. Zaman kaybıydı. Berke'yi uyandırmadan yavaşça yataktan kalktı. Babetlerini ayağına geçirdi ve ses yapmadan odadan çıktı. Alışkanlık önce çalışma odasına gitti. Işığı yaktığında şövalyesinin üzerinde duran, yarım bıraktığı son şeytan tablosu kendisini karşıladı. Her nedense bu resmini tamamlamak için bir türlü istek duyamamıştı. Siyah zeminin içinde erimiş gibi duran yüzün en belirgin tarafı içinde korlar yanan gözlerdi. aslında şeytanın iflası ismini vermek üzere başladığı bu resimdi ama bir türlü istediği efekti yakalayamamış ve ardından kaç tane daha şeytan betimlemesi yapmasına rağmen bu tuval defalarla şövalyeye konulup kaldırılmıştı. Amber'in bir an için bir kez daha tamamlamayı denemeyi düşündü ama bu şeytan tipiyle ilgili bir ham duygu vardı içinde. Sanki bunu hakkıyla tamamlaması için yaşanması gereken bir şeyler vardı. Şeytan, kendisini çevreleyen karanlığın içinden talepkar gözlerle bakmaktaydı ve tamamlanmam için bir hikaye lazım bana der gibiydi. Amber'in bir anda fırça darbelerinden ibaret bir şeklin kendisine gelecekle ilgili endişe vermesinden rahatsızlık duydu. Sezgilerinin gücünü bildiğinden ve güvendiğinden rahatsızlığı huzursuzluğa döndü. Masanın üzerindeki paçarbalardan birini aldı ve tuvalin üzerine örttü. Ama bu onu rahatlatmadı. Örtüyü açtı, en kalın yağlı boya fırçasını aldı ve siyah boyaya batırarak şeytanın önce parıldayan gözlerini, sonra tüm yüzünü aceleci fırça darbeleriyle kapadı. Şimdi sadece koyu bir karanlık hakimdi tuvale. Büyük bir sıkıntıdan kurtulmuş hissiyle derin bir soluk alıp bıraktı. Hayatından fuzuli bir şeyi çıkarmıştı sanki. Enerjisi yeniden yükselmişti. Belki de onu uyutmayan yorgunluğun sebebi enerjisini aşağıya çeken bu yarım kalmış tabloydu. Şimdi ondan kurtulmuştu ve kendisini çok iyi hissediyordu. Selçuk'un yaşattığı o acılı ve sıkıntılı günleri temsil eden sergi konusu artık hayatından çıkmalıydı. Duygularını resmetmiş, şeytanların gerçek kimliğini afişe etmeden paylaşmıştı. Tiner kavanozunu açtı, fırçayı içine bıraktı. Masasının düzenini yeniden çalışmaya hazır hale getirmeye karar verdi. Raftaki müzik setini çalıştırdı, sesini kıstı ve Madredeus'un Antologia CD'sini CD çalara yerleştirdi. O Pastor'un lirik namesi odaya yayıldı. Amber'in önlüğünü üzerine geçirdi ve işe koyuldu. Eskizlerini bir araya getirdiği dosyaya yerleştirmek üzere dolabı açtığında dip tarafta duran siyah deri evrak çantası gözüne çarptı. Selçuk'u simgeleyen şeytan eskizlerinin Muzaffer'in hayatındaki sırrı barındıran çantayla yan yana gelmesi enteresandı. Resim malzemelerinin dolabı sanki hayatlarındaki iki kötü insanın, iki şeytanın buluşma noktası olmuştu. Amber'in kötülerin kendilerine yaşatmış olduğu günleri asla unutamayacağını biliyordu ama hayatlarını esir almasına da izin vermemeye kararlıydı. Dolabın kapısını kapatırken iki ayrı insan kılığında tanımış olduğu şeytanı mezara kapatıyor gibi hissetti. Gerçekten mümkün olsaydı da ikisini de Alaaddin'in lambasına hapsedebilseydi. Ne zaman gerçeküstü bir hayal kursa, hep olduğu gibi yine dudaklarına kocaman bir tebessüm yayıldı düşündüklerine cevap olarak. Ancak şövalyedeki tuvale gözü iliştiği an tebessümü dondu kaldı. İçi üşüyerek titredi. Daha bir saat önce kat kat simsiyah boyayla kapadığı şeytanın gözlerindeki kor pırıltılar, kendilerini örten boyanın esaretinden kurtulmuşlar, kanvasın üzerinde sanki alev almak üzere gibiydiler. Amber'in şövalyenin karşısındaki sedire çöktü. Dili kurumuş, nefesi kesilmişti. Şeytanın gözleri onunla konuşuyordu sanki. Daha sizinle işim bitmedi. Beni hayatınızdan öyle kolay kolay defedemeyeceksiniz. Amber'in şu an hissettiği duyguya hiç yabancı değildi. Bu çok yakın sevdiklerinin ve kendisinin çok büyük bir tehlikeyle karşılaşmak üzere olduğuna dair algıydı. 3 sene önce bu hissi bu kadar kuvvetli hissettiğinde Selçuk'un ilk komplosunun kurbanı olmuşlardı. Biliyordu çok yakında ondan bir haber alacaklardı. Beyni, yüreği ateş almış gibi ısınmıştı. Çok emindi ki şu anda Selçuk Berke için bir şeyler planlamaktaydı. Kalbi acımaya başlamıştı. Tehlikenin kendisi kadar ondan korunmak için fazla bir şey yapamayacağını da kuvvetli hissediyordu. Çaresizlik duygusuyla gözlerinden sessiz yaşlar indi. Zinet, elindeki kağıt mendile burnunu sümkürüp sildi ve ağlamaya devam etti. Salonun ortasında devasa sehpanın iki tarafındaki geniş koltuklarda karı koca karşılıklı oturmuşlardı. Selçuk kadehindeki viskiden bir yudum içerken sabırsız bir tavırla onu izledi. Davetten az önce dönmüşlerdi ve abiye kıyafetleri üzerlerindeydi. Sadece Selçuk ceketini çıkarmış, kravatını gevşetmişti. Şurada huzurla bir kadeh daha içip uykuya gidecektik. Nereden çıkardın bu aile birliği palavrasını? Zinet, burnunu silmeye devam ederken üzerindeki ipekli tuvaletin yırtmacından gözüken bacağını altına alıp oturdu. Geniş kalçaları iyice belirginleşti. Sen kıymet bilmiyorsun dedi. Selçuk sağ elini avucundaki kadehle birlikte sağ dizine yerleştirdi. Arkasına doğru yaslanırken sol elinin baş parmağını pantolonunun beline asar gibi taktı. Ben mi kıymet bilmiyorum diye alaylı bir sesle sordu. Kendinden kıyasla. Zinet onun sesindeki ironiyi sezmişti. Hemen kendini toparladı. Selçuk'un kızmasına ya da alaylarına fırsat verecek olmak onu korkutmuştu. Ben o anlamda söylemedim ki. Başka ne anlamı var ki söylediğinin? Benim gibi dağınık, babamı hatırlamadığım, dağılmış bir aileden gelseydin ne demek istediğimi anlardın. Şimdi gözyaşlarına gerçekleri karışmıştı. İçini çekerek devam etti. Halbuki sen kocaman bir aileye sahipsin ama herkes bir tarafta. Selçuk, içkisini yudumlayarak ses çıkarmadan onu dinlemeye devam etti. Zinet, altına almış olduğu bacağını uzatıp kanepeden kalktı ve gidip kocasının yanına oturdu. Yakındayken söyleyeceklerinin daha tesirli olacağını düşünmüştü. Selçuk onun hüzünlenmesinden rahatsızlık duymuştu. Kendisi de şaşmıştı buna ama ilgi göstermek gereği hissetti. Az önce sarf ettiği cümleyi unutturmak isteğiyle ''Sen ne yapardın şişkom?'' dedi. Zinet bu tabire alınmıyordu. Gerçeği yansıtsa bile. Selçuk'un bunu bir sempati ifadesi olarak kullandığını biliyordu. Fikrinin önemsendiğini duymak onu heyecanlandırmıştı. Şu anda ailede senin kuvvetinde kimse yok. Bütün güç sende. Bütün imkanlar senin elinde. Bence patronluğunu aileyi bir araya getirmekte ve hepsine sahip çıkmakta kullanabilirsin. Selçuk bu fikirlerin Zinet'ten geldiğine inanamamıştı. Gözlerini açıp dudaklarını hayretle büzdü ve ''Vay be, sende ne cevherler varmış şişkom.'' dedi. ''Ben ciddiyim, ben de ciddiyim. Senden beklemezdim bu söylediklerini. Ona şaşırdım sadece.'' Zinet, aklının azımsanmasına içerleyebilirdi ama şimdi alınganlığın sırası değildi. Varacağı bir hedef vardı ve hiçbir şey o hedefe varmasını engelleyecek kadar gurur meselesi olamazdı. Evet, sonra diyerek onu konuşmaya teşvik etti Selçuk. Zinet aslında bu konuyu ne zamandır kafasında hazırlamaktaydı ama kocasına açacağı tam zamanı bulamamıştı. Zinet için tamam zaman fikrinin kabul edilme şansının en yüksek olduğu zaman demekti. Zira hayallerinin münakaşa konusu haline gelip daha baştan şansını kaybetmeyi göze alamazdı. Düşünsene diye devam etti. Uzaklaşmış, küsmüş, bütün herkesi tek tek davet edip, sonra hepsini bir araya getirdiğin büyük bir piknik yapsak, yeni evin bahçesinde. Herkes yeniden kaynaşsa, ne kadar önemli bir şey yapmış olacaksın. Gidenler de, küsenler de uzaklaştırılmayı hak etmişlerdi. Hiçbiri yaramaz bana. İşte onları çağırman için daha büyük bir sebep. Saray yavrusu bir evde, yepyeni bir hayatın olduğunu, onlarsız hala daha ilerlemeye, güçlenmeye devam edebildiğini, hiçbirine ihtiyacın olmadığını göstermiş olacaksın. Hem de her şeye rağmen affedici olduğunu göstereceksin. Düşünsene koca aile, yıllar sonra yeniden bir araya gelecek ve mimarı sen olacaksın. Amcanla baban bunu yapmadı, sen yap. Selçuk, kemerindeki elini çekip onun kalçasına küçük bir şaplak vurdu. Ya şişkom sen hiç yabana atılacak bir kadın değilsin. Hiç de fena gelmedi bu fikir bana. Bir düşüneyim bakayım. Zinet memnun gülümsedi. Gözyaşları kurumuştu bile. Konuşma harika gitmişti. Kocasının üstünlük zaafını bir kez daha çok iyi yakalamış ve kullanmıştı. Aslında aileden kopanlar, uzaklaşanlar, küsler falan umurunda değildi. Selçuk'un karısı olarak onunla paylaşacak olduğu lüksü, ihtişamı herkes görsün istiyordu. Ayrıca Vardar ailesinin iki duayeni Refet ve Vecdi Vardar yaşamalarına rağmen Selçuk'un aileyi bir araya getirmesiyle karı koca bütün aile üzerinde koruyucu ve yönetici bir kimlik kazanabilirlerdi. Üstelik herkesin göz önünde olması gerçekten neler düşündüklerini anlamak açısından faydalı olacaktı. Zinet, bütün bunların fikir jimnastiğini yapmıştı ama kocasına gerekli gördüğü duygusal kısım dışında bir şey aktarmadı. Karısı yatmaya giderken Selçuk, onun anlattıkları üzerine düşünmeye başlamıştı bile. Kardeşlerini tekrar toparlaması nispeten kolay olacaktı. Tarık'ın zaten ağabeyine küsme gibi bir lüksü yoktu. Ölümle sonuçlanan o trafik kazasından beri avucundaydı. Küçük kardeşiyle ilgili düşünürken birden ona saklaması için emanet ettiği zarf aklına geldi. Nasıl olup da unutmuştu. Yarın ilk olarak onu aramalı ve emaneti geri istemeliydi. Oraya gelince, ortanca kardeşi ne zamandır iş açısından tamamen yolunu ayırmasına rağmen biraz resmi de olsa hala daha bir merhabaları vardı. Diğer taraftan Berke'nin durumu çok hassas bir konuydu. Ona telefon etmeye cesaret edebileceğini sanmıyordu. Araya birini koyar da şayet refüze edilirse aracı kişinin bunu bilmesi hoşuna gitmeyecekti hiç. Berke'ye ulaşabileceği ve geri çevrilmeyeceği bir usul bulmalıydı. Kaldı ki Berke söz konusu olunca bir de Amber'in faktörü vardı. Selçuk düşüncelerinin bulandığı zamanlarda yaptığı gibi ayağa kalkıp salonda düşünceli bir tavırla bir eli sakalında, diğeri kemerinde dolaşmaya başladı. Her şeyi bir kenara bırakıp hayatını alt üst ettiği, haksız yere suçlayıp işini, yatırımlarını yok ettiği kuzenini nasıl geri kazanacağını sorgulamaya başladı. Esasında onu yeniden aile içinde ve çevresinde görmeye tahammülü yoktu. Ona karşı çocukluğundan beri içinde büyüttüğü kıskançlık ve hırs yeniden canlanmıştı. Berke'nin öncelikle büyük baba ve büyük annelerinin göz bebeği olması, anne ve babasından sürekli sevgi görmesi, popülaritesi, hayatın tadını çıkararak yaşaması hep rahatsız etmişti Selçuk. Ve bunlar parayla, titrle satın alınabilecek şeyler değildi. Bu yeri dolmayacak özlemlerinden dolayı kuzeninin hayatını tepe taklak ettirmesine, onu aileden uzaklaştırmasına rağmen hala daha istediği tatmini bulamamıştı. Onun bunca zamandır bütün zorluklara rağmen kendisine veya aileden herhangi birine ihtiyaç duymadan, avuç açmadan yaşamasını hayretle uzaktan izlemişti. Maddi anlamda onca zorlanmalarına sanki inat eder gibi Amber'inle evliliğinin hiç sekteye uğramadan, aksine bağları, sevgileri kuvvetlenerek devam etmesi de ayrı bir merak konusuydu. Kendisine itiraf edemese bile içten içe onları takdir etmekteydi. Şu anda ikilem içindeydi. Her iki kulağında iki ayrı ses duymaktaydı. Biri kendisinin içinde bulunduğu avantajlı konuma rağmen Berke'nin olduğu her yerde kendisini rahatsız hissedeceğini söylüyordu. Diğeri ise Berke'yi ikna edip yeniden yakınlaşabilirse belki bir gün onu yeniden ezebilme fırsatına sahip olacağını hatırlatıyordu. Selçuk bu hesapçı düşüncelerle salonunu arşınlarken Boğaz'daki evin resim odasındaki tuvalde şeytanın gözleri alev alev yanmaktaydı. Amber'in oturduğu sedirden ayağa kalktı, siyah yağlı boya tüpünü açtı, kalın fırçayı tinerli kavanozdan aldı. Şeytanın yüzünü bir kez daha boyamak niyetindeydi. Fakat aklına gelen bir şey onu bunu yapmaktan vazgeçirdi. Resmin üstünü örtmekle başlarına gelecek tehlikeyi önlemesi mümkün değildi. Tam aksine tablo enerjisiyle yaşamalı ve kendisini ifade edebilmeliydi. Ancak böyle yaşanacakların hissini daha kuvvetli ve belki biraz daha önce hissedebilme şansı olacaktı. Bütün çirkinliğine ve iticiliğine rağmen şeytanın kendisini tüketene kadar yaşaması lazımdı. Bu fikirle uzlaştıktan sonra tablodaki gözlerden daha az rahatsızlık duyduğunu fark etti. Sanki o daha kuvvetli baktıkça iblisin gözlerindeki korlar hafifliyordu. Malzemelerini tekrar yerlerine yerleştirdi. Ne zamandır tekrar dönmekte olan CD çaları ardından ışığı kapadı ve odanın kapısını çekerek çıktı. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı Madre Deus'un Antologio CD'si. M-A-D-R-E-D-E-U-S A-N-T-O-L-O-G-I-A O Pastor O-P-A-S-T-O-R